5. Ayrım Drancy 12 Ağustos 1941 günü Paris'in hemen dışındaki mahallelerden biri olan Drancy'de yeni inşa edilmiş bir apartman kompleksi, Almanlar tarafından daha çok yabancı uyruklu Yahudilere Auschwitz'e gönderilmek üzere toplanıp hazırlatılmak için toplama kampına çevrildi. Dipnot Philip Bourdrel, Histoire des Juifs de France, sayfa 215. Bazı Türk vatandaşı Yahudilerin de özellikle 1943 yılından itibaren Almanlar tarafından zorla götürüleceği bu toplama kampının ilk kumandanı Theodor Dannecker oldu. Kampın içinde her yerde SS'ler görev yapmaktaydı. Theodor Dannecker işgal altındaki Fransa'daki Judenreferat yani Yahudi uzmanı olarak adlandırılıyordu. Gestapo'nun 4. Servis Bölümü şefiydi. Temmuz 1942'den 1943 sonuna kadar Heinz Röttge görev aldı. Son olarak da Alois Brunner geçti kampın başına. Hitler'in Yahudilere nihai çözüm yöntemine sonuna kadar bağlı bu insanların en korkuncu Brunner'di. Brunner ölüm kamplarına göndermekte özellikle çocukları ve Fransız Yahudilerini hedef aldı. Sadece onun görev aldığı kısa dönemde ölüme gönderilen insan sayısı 24 bin oldu. Drancy'nin dışında Fransız gardiyanlar görev yapıyor ve birçok durumda SS'lerden bile daha acımasız davranıyorlardı gelenlere. Kamptaki Yahudilerin davranışları ise oldukça garipti. Fransız Yahudileri diğer bütün Yahudileri küçümsüyorlardı. Sanki orada olmalarının sebebi onlardı. Fransız Yahudileri ilk kendilerinin bırakılacağını söylüyorlardı. Otoritelerden de daha kayırmacı bir davranış beklentisi içindeydiler. Bu hiçbir zaman olmadı tabii. Almanların gözünde hepsi birdi. Nihai çözümle yok edilecek Yahudiler. Fransız Yahudileri kendilerinin bir an önce salıverileceğini düşünüyorlardı. Halbuki tek salıverildikleri yer Auschwitz trenlerinin vagonları oldu. Bu feci sona gönderilmek üzere bekleyenler arasında kamptan salıverilenler oldu. Ama bu kimsenin beklemediği Türk Yahudilerinden başkası değildi. Savaş münasebetiyle Avrupa'daki birçok Türk konsolosluğu kapatılmıştı. Vatandaşlığını kaybetmiş Yahudiler için tekrar vatandaşlığa dönmek tek çareydi. Hayatta kalabilmek ancak bu sayede mümkün olabilecekti. Bir konsolosluk ya da büyükelçilik bulmaları lazımdı. Hepsi anlamıştı ki savaşa henüz girmeyen bir Türkiye'nin vatandaşlığı, daha önceleri kendileri için öncelikli saydıkları memleketin vatandaşlığından çok daha değerliydi. Fransız Yahudisi olmak ölmek, Türk Yahudisi olmak ise hayatta kalmaktı. Bu sebepten dolayı Türk Büyükelçiliğine ve konsolosluklarına binlerce Yahudi akın ediyordu. Dipnot Professor Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 61. Türk hükümeti ilk başlarda pek de gönüllü davranmıyordu. Birçok devlet görevlisi zamanında ülkesini terk etmiş ve hatta tüm köprüleri atarak bağlarını kesmiş, Fransa vatandaşlığını tercih etmiş bu insanlara yardım etmenin Türkiye'nin Nazi işgaline sebep olabilecek bir risk taşıdığına inanmaktaydı. Türk hükümetinin işine geliyordu aslında resmi olarak yardım etmiyor gözükmek. Ama Büyükelçiden gelen raporlar zaten Behiç Bey'in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün gayet yakından tanıdığı silah arkadaşı Behiç Bey'in çoktan olaya el koyduğunu gösteriyordu. Hatta süratli davranmak adına Fransa hükümetine nota bile vermişti. Ankara'ya sormamış sadece yaptığını bildirmişti. Ankara Fransa'ya cevap yazmakta hep işi ağırdan alıyor, gelen nota verdim haberiniz olsun yazısına bile 4 ay sonra görüş bildiriyorlardı. Nasıl olsa Behiç Bey olaya el koymuştu. Vatandaşlık il muhabiri verilmesinin sebebi ise Türk pasaportu zaten çok kısıtlıydı. Her sene Fransa'ya birkaç yüz adet gönderiliyordu. Türk pasaportu isteyen zaten yoktu. Sadece Fransa'daki vatandaşlarımız ya da o sırada seyahat halinde olanlar şayet pasaportlarını kaybederlerse yenisi verilebilsin diye gönderilirdi. O birkaç yüz tane boş pasaportta. Halbuki şu anda 10 bin civarında gayrimuntazam Türk Musevisi akın akın başvuruyordu. Behiç Bey işlerin çabuk ve kısa sürmesi için il muhaber kağıdı verin diye talimat vermişti. Bu şekilde hem bir sürü bürokratik engel aşılmış hem de böyle bir ortamda Almanların gözü önünde Türkiye'den binlerce boş pasaport getirtebilme riski ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca vatandaşlık il muhaberi için Ankara'dan onay almak gerekmiyordu. Dosyalarda toplanıyordu bütün bu evraklar. Nasıl olsa bir vakit Türkiye'ye göndeririz. Şu durumu bir atlatalım da sağ salim diye düşünüyordu Behiç Bey. Behiç Bey'in Ankara'nın emrini dinlemeyerek açık tutmaya karar verdiği Paris Başkonsolosluğunda durum her geçen gün daha yoğun bir hal almaktaydı. Beyiç Bey 6 kelime ezberlesinler yeter. Ezberleyenlere verin il muhabiri talimatı vermişti. Türk vatandaşı olanlar üzerlerine sarı Yahudi yıldızı takmayacak demişti. Şayet iş yerlerine burası Yahudi müessesesi yazılırsa, yanına burası bir Türk vatandaşının iş yeridir yazsınlar, keza evlerine de aynı şeyi yapsınlar talimatı vermişti vermesine ama bu Yahudiler arasında duyuldukça ve gerek Fransızlar gerekse Almanlar uyguladıkları zulmü arttırdıkça her duyan başkonsolosluklara ve büyükelçiliğe koşuyordu. Konsolos yardımcısı Namık Kemal Yonga Paris'teki durumu şu şekilde anlatıyordu. Zamanımızın hemen hemen tamamı gayri muntazam vatandaşlarımızın başvuruları ile geçiyordu. Zaten Fransa'da özellikle Paris ve civarında çok yoğun bir Türk Yahudi nüfusu vardı. Özellikle işgal kuvvetleri Fransa'daki Yahudilere zulmü arttırdıkça gayri muntazam vatandaşların akınına uğramaya başladık. Önceleri başkonsolosluğun ikinci katı yoğun yığılmalara sahne oluyordu. Sonra merdivenler de dolmaya başladı. Giriş holü de dolup taşmaya başladı. Bu da yetmedi, Bulvar Haussmann kaldırımına taştı kuyruklar. Dipnot Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 63. Konsolos yardımcısı Necdet Kent, Varsilya'daki durumu şu şekilde anlatıyordu. Nazi Almanyası Fransa'nın kuzeyini işgal ettiği zaman birçok Türk Yahudisi diğerleri gibi işgal edilmemiş Vichy Fransa'sına kaçtılar ve dolayısıyla bizim konsolosluğun görev alanına girmiş oldular. Fakat Almanlar Güney Fransa'yı da işgal edince bütün Yahudiler için durum çok daha kötüye gitti. İlk yaptıkları şey kamyonları yakalayabildikleri bütün Yahudilerle doldurup doğuya göndermekti. Biz hemen Türk Yahudiler için devreye girdik. Bize başvuran her gayri muntazam Yahudi'ye derhal vatandaşlık il muhabiri, buna ek olarak iş yerlerinde görülebilecek bir yere asabilmeleri için bu iş yeri Türkiye koruması altındadır yazısı veriyorduk. Bu yöntemle birçok insanın hayatını kurtardık. İlk önceleri Naziler Türk vatandaşlarını rahatsız etmiyorlardı. Zaman ilerledikçe ve Gestapo şefleri değiştikçe Nazilerin tutumları değişti ve saldırılar arttı. Bu sebepten dolayı tutuklanan Yahudi vatandaşlarımızı kurtarabilmek için bazen günde 3-4 kere Gestapo karargahlarına gitmemiz gerekebiliyordu. Ankara'dan tutuklanan ve zulüm gören Nazi işgali altındaki Avrupa'da bulunan Türk Yahudilerinin korunmasına dair herhangi bir resmi emir bulunmamasına rağmen özellikle Fransa'da Behiç Bey'in talimatları doğrultusunda din farkı gözetmeksizin vatandaşlarımız Türk diplomatlar tarafından ellerinden geldiği kadar korunmaya çalışılmıştır. Dipnot, Paris Başkonsolosluğundan Paris Büyükelçiliğine gönderilen 3 Ekim 1940 tarihli ve 448 sayı no'lu yazı ile 4 Ekim 1940 tarihli 462 sayı no'lu yazı. Fransa'daki Yahudi Türkler ile Müslümanlar arasındaki ilişki memleket bağından dolayı 1930'larda aynen Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi mükemmeldi. Hatta Paris'teki Türk camiinde vatandaşlıklarını uzun seneler önce kaybetmiş Yahudi Türklerine Nazilerin eline düşmesinler diye Müslüman olduklarına dair döküman bile düzenlendi. Dipnot Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Quai d'Orsay, Paris, Vichy Europe Série Guerre 1939-1945, Vichy Europe Série Guerre C139, Question Juif 3 Eylül 1940, 14 Eylül 1944. Paris'te başkonsolos olan Cevdet Dülger, Behiç Bey'in yönlendirmesiyle Paris'teki Yahudi cemaatinin önde gelenlerinden olan L. Fresco, S. Cohen ve R. Vidal adlı kişilerle Saint-Augustin Meydanı'nın güney köşesindeki halıcı dükkanında buluşuyorlardı. Dipnot, emekli büyükelçi Necdet Kent'in 2. Dünya Savaşı'nda Türk Yahudilerinin kurtarılması ile ilgili hatıratı. Hem işgal altında olan hem de özgür Fransa'da bulunan Türk Yahudilerini korumak için yapılan diplomatik girişimler, önceleri Paris'te olan ancak daha sonra Paris'in Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Fransa hükümetiyle beraber Vichy'ye taşınmak zorunda kalan Türk Büyükelçiliği'nin genel yönlendirmesi doğrultusunda yapılmaktaydı. Vichy'deki elçilik resmi olarak Paris Büyükelçiliği olarak geçmekteydi ve Büyükelçi Behiç Erkin tarafından yönetiliyordu. Dipnot Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 78. Büyükelçinin talimatları doğrultusunda Türk vatandaşları ile ilgili münferit vakalarda Fransız ve Alman otoriteleri ile görüşmeleri Paris, Lyon ve Marsilya'daki konsolosluklar yapıyordu. Marsilya'daki konsolosluk 1942'de Almanların özgür Fransa'yı da işgal etmeleri neticesinde Grenoble'a taşındı. Paris Başkonsolosluğu görevini Ağustos 1939'dan Nisan 1942'ye kadar Cevdet Dülger yürüttü. Nisan-Temmuz 1942 kısa zaman diliminde ise vekaleten namı Kemal Yonga, Temmuz 1942'den Mayıs 1945'e kadar Ankara'dan gelen Fikret Şefik Özdoğancı başkonsolosluk yaptı. Marsilya Başkonsolosluğu görevini Nisan 1940'tan Haziran 1943'e kadar Bedi-i Arbel yürüttü. 1942 senesinde Alman işgali sonrası Grenoble'a taşınmak zorunda kalan Marsilya Başkonsolosluğu görevini Bedi-i Arbel'den sonra Fuat Carım Haziran 1943'ten Mayıs 1945'e kadar yürüttü. Burada konsolos yardımcılığı görevini 1942'den 1944 senesine kadar Necdet Kent yürüttü. 31 Temmuz 1941 günü Türk Büyükelçiliği Fransız Dışişleri Bakanlığı'na Behiç Erkin imzalı resmi bir başvuru yaptı. Bu başvuruda Yahudiler aleyhine genişletilen yasalar ile ilgili Fransa hükümetinin Türk vatandaşı Yahudilere istisna sağlamaları talep ediliyordu. Türkiye Büyükelçiliği hükümetinizin Dışişleri Bakanlığı'na nezaketle bildirmek ister ki, 2 Haziran 1941'de yayınlanmış olan 2333 sayılı kanun metnini tarafımıza bildirmeniz üzerine cezai yaptırım tehdidi altında Yahudilerin tüm mal varlıklarının deklarasyonunun özel bir kayıt altına alınabilmesi için verilen tescil emri bize sanki Fransa'da yaşayan Türk vatandaşı Yahudilere de uygulanacağı izlenimini verdi. Türkiye kendi vatandaşları arasında ırk, din veya başka herhangi bir şey için hiçbir ayrımcılık uygulamaz. Ve bundan dolayı Fransa'da yerleşik olan vatandaşları ile ilgili olarak Türk hükümeti Fransa hükümetinin zorla uygulamaya çalıştığı bu kanunlarla ilgili rahatsızlık ve endişe duymaktadır. Bu sebepten dolayı Yahudi vatandaşlarımız ile ilgili bütün haklarımızı tamamıyla saklı tuttuğumuzu bildiririz. Dipnot: Paris Vichy Türk Büyükelçiliğinden Fransa Vichy Dışişleri Bakanlığı'na 924 Taksim 612 sayı ve 31 Temmuz 1941 tarihli yazı. Behiç Bey'in resmi olarak Fransa hükümeti nezdinde başlatmış olduğu bu girişimler bir diplomatik savaşa dönüştü. Bir tarafta ne benim ülke kanunlarımda, ne tarihimde, ne dinimde, ne de örf ve adetlerimizde dil, din, ırk ayrımı yoktur inancı, diğer tarafta ise en ince ayrıntısına kadar milyonlarca insana sistematik olarak soykırım uygulamanın her bir detayını hazırlamış, ölüm kamplarını inşa etmiş ve şimdi bu kampları hızla doldurmaya çalışacak olan, neredeyse tüm Avrupa'yı engellenemez gücüyle işgal etmiş Nazi Almanyası ve onun kuklası Vichy Fransası. Behiç Bey hayatında başladığı hiçbir işi yarım bırakmamıştı. Bunlardan en önemlisi Kurtuluş Savaşı esnasında başına geçtiği demir yollarını Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra işletmesini tekrar yabancı devletlere verelim mantığına karşı Bakanlar Kurulu'nda büyük mücadele verip Başbakan İsmet İnönü'ye gerekirse senet imzalayıp veririm demesi sonrasında demir yollarının millileştirilmesini sağlaması, bu sebepten dolayı da Türk demir yollarının babası diye anılması, kafasına koyduğu bir işi sonuna kadar götürmesinin en güzel örneğidir. Gerek Kurtuluş Savaşı'ndaki komutanlık döneminde, gerekse Cumhuriyet'in ilk kurulduğu senelerde üstlendiği milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde, memleketin içinde bulunduğu yokluklar ve zorluklar içerisinde o kadar büyük dertlerin üstesinden gelmişti ki, şu anda Fransa'da başlattığı bu diplomatik savaşı kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Hele sonunda kendine emanet edildiğini düşündüğü hangi dinden olursa olsun binlerce ay yıldız taşıyan insan hayatı söz konusuyken, Fransa Dışişleri Bakanlığı Behiç Bey'in gönderdiği resmi itirazı 8 Ağustos 1941 günü ülkemize yerleşen herkes bizim kanunlarımıza uymak zorundadır tarzında cevapladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Türk Büyükelçiliğine nezaketle bildirmek ister ki, Fransa'ya yerleşen her kimse misafiri oldukları ülkenin kanunlarını kesin olarak kabul etmek zorundadır. Bu prensip doğrultusunda Yahudi ırkından olan insanlara uygulanan önlemler hem Fransız vatandaşları hem de tüm yabancı uyruklu vatandaşlar için istisnasız olarak uygulanacaktır. Dipnot: Fransa Vichy Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk Büyükelçiliği'ne gönderilen 15.722 Vichy sayı ve 8 Ağustos 1941 tarihli yazı. Bu arada Türk Büyükelçisi Behiç Erkin kendi Yahudi vatandaşlarını korumaya çalışırken Amerikan Büyükelçiliği Başkonsolosluğumuza bir yazı göndererek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kanunların Yahudiler arasında herhangi bir ayrım yapmadığı savına dayanarak kendi vatandaşlarına bu kanunları kabul etmelerini önerdiğini bildiriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Paris, 17 Ekim 1940, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna. Değerli meslektaşım, Almanların Yahudilerin sahip oldukları mülklerin tescili ile ilgili göndermiş olduğunuz mektuba bu kadar geç cevap verdiğim için lütfen beni affedin. Şu anda elçiliğimize başvuran Amerikan vatandaşlarına şu cevabı veriyorum. İşgal altındaki Fransa'da yaşayan vatandaşlarımız gönüllü olarak uygulanan kanunlara uymak zorundadırlar. Ancak herhangi bir ayrımcılık olduğu zaman inisiyatif alabiliriz. Uygulamalardan anladığım kadarıyla herhangi bir ayrım bulunmamaktadır ve işgal toprakları içerisinde ikamet eden bütün Yahudi dini mensuplarına uygulanmaktadır. Eğer aksini gösteren bir fikriniz var ise bu konuda beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Maynard B. Barnes, Büyükelçilik 1. Sekreteri. Dipnot: Türk Büyükelçiliği Arşivi Dosya 463-205-6127. 12 Temmuz 1941'de serbest Fransa'da gerçekleştirilen Yahudilere yönelik nüfus sayımı Beyçerkin'i çok rahatsız etti. Mareşal Petain'den randevu aldı bu rahatsızlığını dile getirmek üzere. Mareşal Petain bu görüşmede hiç renk vermemiştir. Ne bir cevap vermiştir ne bir soru sormuştur. Sadece Beyçerkin'i dinlemiştir. Sayın Ekselansları, serbest Fransa'da Yahudi komiserliği bir nüfus sayımı yaptı. Savaşın başlamasından bu yana Fransa'nın her yerinden buraya serbest Fransa'ya göç olmuştur. Tabi Yahudiler de bu göç esnasında Almanlardan kaçmak için serbest Fransa'ya gelmişlerdir. Bizim Yahudi tebaamızın mesela büyük çoğunluğunun buraya göç ettiği elçiliğimiz ve konsolosluklar vasıtasıyla malumunuzdur. Bu Yahudi komiserliğinin yaptığı nüfus sayımındaki bilgiler Almanlar için çok önemli olabilir. Sayı olarak konuşmuyorum ama detay itibarıyla bu çok kıymetli, aynı zamanda da Almanların eline geçecek olursa da çok tehlikeli olabilecek bir netice doğurabilir. İkimiz de hayatımızda pek çok savaşlar gördük. Ben Balkan Harbi, Çanakkale Harbi, 1. Cihan Harbi, İstiklal Harbi gibi birçok savaş gördüm, yaşadım. Siz ise meşhur Verdun kahramanısınız. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki her savaş bir gün gelir biter. Ama savaş esnasında yapılan büyük yanlışlıkların hesabı savaş sonrasında yapan kişilerden sorulur. Bu listenin detaylarını Almanlarla paylaşmak büyük bir hata olabilir. Bu hata mazisinde Emil Zola ve Victor Hugo gibi insanlık tarihi açısından önemli şahsiyetler bulunduran Fransa'nın tarihine kara leke olarak geçer ve Fransa bu lekeden bir daha kurtulamaz. Bu detayların paylaşılması sonucunda elle koymuş gibi Almanların bu insanları alıp zulüm yapmalarının cezası ne bu dünya ne de öteki dünyada ödenemez. Şayet bu detayların paylaşımı söz konusu olursa sizden rica ederim mani olunuz. Mareşal Petain sadece dinlemekle yetindi. Ne bir kelime etti ne de evet ya da hayır şeklinde bir harekette bulundu. Sadece dinledi. 20-25 Ağustos 1941 tarihler arasında Alman askerleri Paris'te toplama kamplarına gönderilmek üzere Yahudileri toplamaya başladı. Toplanan Yahudiler yok edilmek üzere Auschwitz'e ilk gönderilenler olacaktı. Dipnot: Klarsfeld 1941 sayfa 59. Eylül 1941'de Yahudiler aleyhine çalışmalar yapmak üzere Fransızların Institut d'Etudes des Questions Juives, Yahudi Sorunu Çalışma Enstitüsü adını vererek oluşturdukları kurum, aylık çıkartılan Le Cahier Juif, Yahudi Defteri ile Yahudi aleyhtarı propaganda yayınları yapmaya başlamıştı. Bir de 5 Eylül 1941 günü Paris'te başlayan ve bir seri olarak devam ettirilen antisemitik sergi açtılar. Behiç Bey, Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu resmi başvurunun gelen cevapla reddedilmesi karşısında çok sinirlenerek onları köşeye sıkıştıracağına inandığı bir formül buldu ve Yahudi karşıtı yasalara karşı yeni bir diplomatik atağa kalktı. Bu sefer bu yasaların Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış olan anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini ifade ediyordu. Çünkü bu anlaşmalara göre Türk vatandaşları Fransa'da Türkiye'deki Fransız vatandaşları ile aynı haklara sahipti. Yabancıların yaşadıkları ülkedeki kanunları kabul etmelerinin doğal olması kadar Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın bir yabancının yerleşmiş olduğu memleketin o andaki ve gelecekte çıkaracağı kanunları kabul etmiş olması gerekmektedir görüşüyle beraber sizin cevabınız şu olmalıdır. Biz bir kanuna göre Türk vatandaşları arasında ayrımcılık yaparsak haklarınız saklıdır. Dipnot: Paris Vichy Türk Büyükelçiliğinden Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen 9 Eylül 1941 tarihli yazı. 13 Eylül 1941 akşamı Behiç Bey, Mareşal Petain'in Hotel de Park'ta verdiği akşam yemeğine davetliydi. Mareşal Petain o akşam yemeğe katılan herkesle tek tek sohbet etme fırsatı buldu. Behiç Bey ilk defa resmi olan ama samimi bir ortam yakalamıştı. Ancak yine de özel meseleleri konuşacak bir ortam değil diye düşündü. 23 Ekim 1941 günü tutuklanmaları ve ölüm kamplarına gönderilmeleri organizasyonu çerçevesinde Heinrich Himmler bir emir yayınlayarak Yahudilerin Almanya'dan ve Alman işgali altındaki topraklardan dışarı iltica etmesini yasakladı. Fransızlardan da kamplara gönderilmek üzere yapılacak tutuklamalara kolaylık sağlamalarını istedi. Dipnot Klarsfeld 1941 sayfa 80. Bu arada Hitler'in güvenlik polis şefi olan ve toplama kamplarının kontrolünü elinde bulunduran Gestapo ile gizli servisin başı Reinhard Heydrich, Hermann Göring'den bir emir aldı. Bu emirde Avrupa'daki Yahudi etkisinin hem sosyal hem ekonomik hayattaki yok edilmesi için Yahudilerin Avrupa'dan zorla sürülmesiyle ilgili 1939 yılında çıkarılan emir genişletiliyor, yani Heydrich'in anti-Yahudi misyonu genişletiliyor, Yahudilerin imhası da emrin içine dahil ediliyordu. İşte Hermann Göring'i bu emriyle Hitler'in nihai çözümü için Yahudilerin imhasının önü açılıyordu. Dipnot Klarsfeld 1941 sayfa 57. Yahudileri sistematik olarak yok etmek için kurulan soykırım kamplarının sayısı her geçen gün artmaktaydı. Kulmhof, Chelmo, Lodz'un kuzeyinde, Birkenau, Belzec, Sobibor, Majdanek, Treblinka ve Auschwitz. Bu ölüm fabrikalarının öldürmek için insanlarla doldurulması gerekiyordu. Bu çok ciddi bir organizasyon ve koordinasyon gerektiriyordu. Hermann Göring bunu da yazmıştı Heydrich'e. Yahudi sorununa toptan çözüm için gerekli tüm organizasyonel ve finansal hazırlıklarını tamamlama aşamasına getir. Dipnot Mihail R. Marus, Vichy France and the Jews, sayfa 221. Çemberi hızla daraltmaya başlıyordu Naziler. Aradan iki gün geçmişti ki Salih Zeki Bey 25 Ekim 1941 günü Bey'i Çerkin'i çok üzen bir haber getirdi Paris'ten. Almanlar 117 rehineyi yani Yahudi'yi idam etmişlerdi. Beyiç Bey, işte bu çok kötü bir haber. Almanlar yaptı yapacağını yine. Bugün 117, yarın kim bilir kaç olur. Almanlar yavaş yavaş Vichy'ye de geleceklerinin sinyallerini vermeye başladılar. Kasım ayında Vichy'ye bir Alman mümessil tayin ettiler. Konsül jeneral sıfatıyla yani başkonsolos sıfatıyla gelen bu zat, Roland von Krug von Nidda isimli sert mizaçlı bir Almandı. 1 Aralık 1941 günü Mareşal Pétain ile Mareşal Göring arasında Saint-Florentin, Verginy'de bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme hakkında Benoît Mehin tarafından bir beyanatta bulunuldu ve denildi ki, 25 Ekim 1940'ta Montour'da Pétain Hitler ve 11 Mayıs 1941 Hitler-Darlan görüşmelerinin ardından bu iki Mareşal'ın görüşmeleri Fransa-Almanya işbirliğinin yeni bir göstergesidir. Halbuki Beyiç Bey bu görüşmede Göring'in Pötein'e hepimiz galip, hepimiz mağlup dediğini duymuştu kendi kaynaklarından. Dipnot, Beyiç Bey Vichy'de işine yarayan insanları hoş tutmak için yemeğe davet ederdi, onlardan malumat toplardı. Mesela Vichy Belediye Başkanı, Sular İdaresi Komiseri, Mevki Komutanları, Mr. Lager, Madame Albetti, General Prevo, Monsieur Luasso, Baron Dönant... Durumu endişeyle izliyordu. Neden Mareşal Göring, Mareşal Pötein ile görüşmüştü? Ne görüşmüştü? İşgal altına aldıkları topraklarda sorun yoktu nasıl olsa. Savaş yoktu orada. Paris'e bir şey olmasın diye şıp diye teslim olmuştu Fransa. Halk hiç savaş yokmuşçasına devam ediyordu hayatına. Bir tek olan zavallı Yahudilere oluyordu ve büyük bir haksızlıktı. İşgal etmedikleri toprakları kurşun bile sıkmadan alabileceklerini tüm dünya biliyordu. O zaman Göring neyin peşindeydi? İşte bu sorunun cevabını bir türlü bulamıyordu Beyiç Bey. 8 Aralık günü Beyiç Bey ilginç bir randevu talebiyle karşılaştı. Alman başkonsolosu randevu talep ediyordu kendisinden, hem de bir gün sonraya. Beyiç Bey Salih Zeki Bey'e, hayırdır inşallah, bu Alman mümessil neden benimle görüşmek ister ki dedi. Verelim mi randevuyu diye sordu Salih Zeki Bey. Elbette, gelsin de bir an önce ne derdi tasası varsa öğrenelim. 9 Aralık günü Alman Başkonsolosu Krug von Nidda Türk Büyükelçiliğine geldi. Büyükelçiliğin kapısında Türk vatandaşlığı alabilmek için biriken yüzlerce Yahudi arasında büyük bir panik yaşandı. Hem tüm ümidini Türk vatandaşlığına bağlamış insanlar Alman Başkonsolosu'nun Türk Büyükelçiliğine gelmesinden dolayı şoke olmuşlardı, hem de Alman Başkonsolosu Türk Büyükelçiliğinin önünde ve içinde gördüğü yüzlerce Yahudiden. Beyiç Bey gayet saygılı bir şekilde karşıladı Krug von Nidda'yı. Sizin tüm elçilikleri ziyaret etme nezaketiniz çerçevesinde elçiliğimizle sizi karşılamak ve tanımaktan büyük mutluluk duydum dedi. Benim tüm elçilikleri ziyaret gibi bir amacım bulunmamaktadır. Ben özellikle sizi görmek istedim dedi Krug von Nidda. Bu hem Beyiç Bey'i hem de Müsteşar Salih Zeki'yi oldukça şaşırttı. Sayın Büyükelçi, sizi Osmanlı dönemindeki Anadolu'da komutanlık yapmış komutanlarımızdan biliyorum. Bahsinizi çok duymuştum. Buraya atandığımda Türk Büyükelçisi olarak sizin görev yaptığınızı öğrendiğimde ziyaret edip şahsen tanışma fırsatı yakaladığım için çok memnun oldum. Beyiç Bey ve Salih Zeki Bey derin bir oh çektiler. Beyiç Bey birinci kısmı atlattık galiba. Ama bu adam o sıralar her işlerine taş koyduğum Almanlardan hakkımda iyi hiçbir şey duymuş olamaz ki diye düşünüp sordu. Oldukça uzun seneler Alman subayları ile birlikte çalışmak zorunda kalmıştım. Karşılıklı çok şey öğrenmiştik birbirimizden. Gerçi hakkımda siz ne duydunuz bilemem ama saygı çerçevesini bir gün bile aşmamış alt-üst ilişkisi içerisinde anlaştığımız mevzular kadar anlaşamadığımız pek çok mevzu da olmuştur. Kuruk von Nidda bastı kahkahayı. Zaten anlaşsanız şaşırırdım. Biz gitmişiz koskoca Osmanlı ordusuna hem de yüzlerce senelik ordu geleneği olan bir orduya hangi Türk subayı kabullenebilir ki yabancıların öyle tepeden gelip komuta kademelerine yerleşmelerini? Yalnız duyduğum kadarıyla siz o zamanki Genelkurmay 2. Başkanı olan General Bronzer von Schellendorf'u oldukça kızdırmışsınız. Bu konular ayaküstü konuşulacak konular değildir, derin mevzulardır. Madem ilginiz vardır, müsaade ederseniz sizi bir akşam yemeğine misafir etmek isterim. Çeşitli mevzular üzerinde görüş alışverişinde bulunuruz dedi Beyiç Bey. Bence de daha münasip olur. Zaten görüşmek istediğim bir mevzu daha var. Daha samimi bir ortamda görüşülmesi tarafımca da daha doğrudur. Ancak müsaade ederseniz bu sefer siz benim misafirim olunuz. 24 Ocak akşamı sizce de uygunsa... Müsaittir. 24 Ocak akşamı görüşmek üzere deyip Alman başkonsolosunu geçirdi. Beyiç Bey kapısının önüne kadar. Salih Zeki Bey Alman başkonsolosunu elçiliğin kapısına kadar geçirirken gerek merdivenlerde gerekse de giriş holü ile kapının hemen dışında inanılmaz elektrikli bir ortam oluştu. Alman başkonsolos hınca hınç biriken kalabalığa yani Yahudilere dokunmamak için büyük çaba sarf etti. Keza Türk Yahudileri de Alman'a. Salih Zeki Bey koşarak döndü büyükelçinin yanına. Ne görüşecekmiş ki? Sence? Merdivenlerdeki halini görmeniz lazımdı. Sanki bir kişiye dokunsa cüzzam kapacak. Tiksinir gibi bakışları vardı. Gözlerine oyasım geldi. Siz yıllarca bunlarla nasıl çalıştınız? Hayat hep beklenmedik, istenmedik sürprizler çıkarır insanın karşısına. Soğukkanlılığını koruyarak ve satranç oynuyormuş gibi yapacağın her hamleden alınacak neticeye göre sonraki 2-3 hamleyi hesaplayarak yoluna devam edeceksin. Silah kullanmadığın müddetçe en büyük silahın diplomasidir. Diplomasi ise sabır ve zeka işidir. Ben diplomasi yaptım, kanımca da iyi diplomasi yaptım ki bu Almanlar benden hep şikayetçi oldular ama bana hep de madalya verdiler. İşte diplomasi böyle bir şey Salih Zeki Bey. Yemekte sen de katıl bana, daha iyi anlarsın.